Ayrım 25, Umutlar ve İdamlar, Altan Öymen, sayfa 271. 12. Bölüm. Öncü gazetesinin ilk sayısı. İlk sayıyı baskıya verme hazırlığındayken karşımıza çıkan sürpriz, önce Bakanlar Kurulu, arkasından Milli Birlik Komitesi toplandı ve hükümetin 20 bakanından 10'unun bakanlıkları sona erdi veya sona erdirildi. Milli Birlik Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre ise affedildiler. Niçin ve nasıl? Önümüzdeki soru buydu. Burada Öncü'nün ön sayfası var, 26 Ağustos tarihli. Başlık: 10 bakan görevden affedildi. Boş bakanlıkları kimlerin vekalet edeceği belli oldu. Altyazı da şöyle: Öncü gazetesinin 26 Ağustos 1960 günkü ilk sayısı. Bir gün önceki beklenmedik bir gelişme daha önce hazırlanan sayfaların yenilenmesini gerektirmişti. 27 Mayıs'tan hemen sonra kurulan hükümetin daha 3. ayını doldurmadan 10 bakanı birden görevlerinden alınmıştı. Öncü'nün o sayıya yansıyan başarısı affedilen bakanlardan bir kısmıyla görüşmüş olmasıydı. Ve bir gün geldi, Öncü'nün hazırlıkları tamamlandı, çıkış günü belirlendi. Bu 1960 yılının 26 Ağustos Cuma günü olacaktı. Kurtuluş Savaşımızın büyük taarruzunun başlangıç günü, kararı verdik, hayırlı olsun dedik. Önce birkaç deneme gazetesi hazırladık. İlgili arkadaşlarla toplanıp öz eleştiri yoluyla düzeltmeler, değişiklikler yaptık. Gazetenin sayfa düzeni son şeklini aldı. Ve 25 Ağustos 1960 Perşembe sabahı masa başına oturup günün haberlerini beklemeye başladık. Tabii birinci sayfanın manşeti, haberleri, resimleri o günkü yeni olaylara göre oluşacak. Ama eğer yeni bir olay çıkmazsa hazırlamışız manşeti. Büyük taarruzun yıl dönümünü anacağız manşette. Daha başka hazır haberler de var. İlk mizanpaş tasarılarını onlara göre yapıyorduk. Durum öğleden sonra da değişmedi. Bir bakanlar kurulu toplantısı vardı. O toplantıdan da dışarıya önemli bir haber yansımadı. Derken akşam üstüne doğru birdenbire bir söylenti ulaştı çalıştığımız odaya. Kabinede değişiklik olacakmış. O değişikliğin nasıl olacağı konusunda ise söylentiler çelişkiliydi. Birkaç bakan istifa ediyormuş. Yok yok, istifa etmiyorlarmış, görevden alınacaklarmış. Tabii hemen harekete geçti haber servislerinin başındaki istihbarat şefimiz Oktay Ekşi ve arkadaşları. O iş akşama kadar sürdü. Önce Bakanlar Kurulu'nun, arkasından Milli Birlik Komitesi'nin de olağanüstü bir toplantı yaptığı öğrenildi. Sonra o toplantının sonucu beklenmeye başlandı. Bu tabii yeni çıkacak bir gazetenin ilk sayısını hazırlayanlar için büyük bir şanssızlık. Matbaanın baskı kapasitesini ilk defa deneyeceğiz. O zamanın gazete basma düzeninde anlatmıştım. Kalıp çıkarma aksaklığından kağıt kopması tehlikesine kadar çeşitli kötü ihtimaller akla geliyor. Öyle bir şey olur da basılan gazeteler dağıtım araçlarına yetiştirilemezse sabahleyin okurlarına ulaşmaları mümkün olmaz. Ve daha ilk günde bile okurlarına ulaştırılamayan bir gazetenin gazete okurları önündeki imajı da hiç iyi olmaz. Fakat o tehlikeyi göze alamayıp o kabine haberini gazeteye sokamazsanız veya yanlış veya eksik yayımlarsanız o gazetenin okurların gözündeki imajı gene iyi olmaz. Kısacası bu iki korkutucu ihtimal arasında ikisinden de kurtulmak için eski deyimle can siperane bir gayret içindeydi ekibimiz. 16 sivil bakandan 10'una güle güle. Sonuç: kabine olayı gece geç vakit aydınlandı. Milli Birlik Komitesi'nden bir resmi bildiri yayımlandı. Bu bildiri tüm beklentileri aşan bir darbe gibiydi. Komite 3 değil 5 değil tam 10 bakanı görevlerinden affetmişti. Kabinedeki bakan sayısı zaten 20'ydi, 4'ü de askerdi. Demek ki 16 sivil bakandan 10'u af altında tasfiye edilmişti. Affedilen bakanların listesi şöyleydi: Devlet Bakanı Şefik İnan, Adalet Bakanı Abdullah Gözübüyük, Bayındırlık Daniş Koper, Ticaret Cihat İren, Sağlık Nusret Karasu, Tarım Feridun Üstün, Çalışma Cahit Talas, Sanayi Muhtar Uluer, Basın Yayın Zühtü Tarhan, İmar İskan Orhan Kubat. Gelelim bizim bu olayı gazeteye yansıtma çalışmalarımıza. Biz Milli Birlik Komitesi'nin bildirisinin tam metnini yayına yetiştirdikten başka bir şey daha yapabilmiştik. Arkadaşlarımız gece vaktinde affedilen bakanlardan bazılarının evlerine veya bulundukları yerlere giderek onlarla yüz yüze görüşebilmişti. O görüşmelerden şu ortaya çıkmıştı. Bakanların çoğu affedildiklerini bizim arkadaşlarımızdan öğrenmişlerdi. Bayındırlık Bakanlığı'ndan affedilen Daniş Koper'in söyledikleri şunlardı.
Allah Allah, bilmiyordum. Başka kimler var? Haber Başbakanlık'tan mı geldi? Milli Birlik Komitesi'nden mi? Allah Allah!
Affedilen Sağlık Bakanı Nusret Karasu ile Şefik İnan da haberi bizim arkadaşlarımızdan öğrenmişlerdi. Ama olayla ilgili bir yorum yapmamışlardı. Nusret Karasu muhabirleri bizim sorusuna genel bir cevap vermekle yetinmişti.
Vekalet yani bakanlık vazifesi devamlı değildir. Bu bir zaman devam eder sonra biter. Bütün memlekete hayırlı olsun.
Devlet Bakanı Şefik İnan bir şey söylemeyeyim demekle yetinmişti. Arkadaşlarımızın görüştüğü bakanlar arasında olayı başka yerden öğrenen biri Çalışma Bakanı Cahit Talas'tı. Ama öğrendiği kaynağın Bakanlar Kurulu'yla veya Milli Birlik Komitesi ile ilgisi yoktu. O akşam Türkiye'yi ziyaret eden Çin Genelkurmay Başkanı şerefine ordu evindeki bir resepsiyondaymış, orada tesadüfen öğrenmişti. 10 bakanın affı olayı tabii ihtilal sonrası döneminin en önemli olaylarından biriydi. 27 Mayıs'tan hemen bir gün sonra kurulan ve ömrü sadece 87 gün süren kabinenin yarısına yakınının fiilen işlerine son verilmişti. Kalanları da hatırlayalım. 4'ü askerdi. Cemal Gürsel, Fahri Özdilek, Muharrem İhsan Kızıloğlu, Sıtkı Ulay. Geriye sivil olarak affa uğramayıp kabinede kalan 6 bakanı da yazalım. Dışişleri Selim Sarper, Devlet Bakanları Amil Artus Hayri Mumcuoğlu, Milli Eğitim Fehmi Yavuz, Maliye Ekrem Alican, Gümrük ve Tekel Fethi Aşkın. Olayın yankıları daha günlerce sürecek ve yeni kabinenin kurulması da o kadar kolay olmayacaktı. Haberler, söyleşiler ve yazılar. O konuya daha sonra yeniden değineceğim. Burada bizim Öncü gazetesinin öteki haberler ve yazıların yayınına başlayışının öyküsünü tamamlayayım. Evet, o 26 Ağustos 1960 tarihli ilk Öncü gazetesinin günün en son haberini de gereği gibi hazırlayarak yayına yetiştirmesi kolay olmadı ama başarıldı. Tabii o manşet haberine yer açmanın kaçınılmaz sonucu olarak bazı eksiklerimiz de oldu. O arada 30 Ağustos zaferinin yolunu açan 26 Ağustos harekatı ile ilgili olarak hazırlanmış yazı ve resimlerimizi birinci sayfaya sığdıramadık, yerimiz kalmadı. Onlardan birini yayımlayabildik. Bu Nilüfer Yalçın'ın yaptığı bir söyleşiydi. 26 Ağustos harekatına 20 yaşındayken katılan bir askerle konuşmuştu. O asker de ülkenin o sıradaki 1960'lardaki Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'dı. Söyleşinin soru cevap kısmında Sunay'ın özgeçmişinin fazla bilinmeyen bir dönemi de yer almıştı. Sunay'ın ilk katıldığı savaş İstiklal Savaşı değildi. 1917-1918 yıllarında Kuleli Lisesi öğrencisi olarak subay adayı sayılırken 1. Dünya Savaşı'na katılmış, Filistin cephesinde de 5 ay savaşmış, sonra düşmana esir düşmüş ve 1 yıl boyunca esaret hayatı yaşamıştı. Şimdi bu satırları yazarken Öncü'nün o ilk sayısının fotokopileri ödümde. Gazetenin şimdi de görebildiğim yapısal özelliklerinden örnekler vereyim. Gazete o günkü birinci sayfasının da gösterdiği gibi her şeyden önce habere önem verme iddiasındaydı. Manşetindeki kabineden 10 bakanın affı haberini, anlattığım gibi, başarılı bir şekilde işlenişi de bunu gösteriyordu. Yazılarımıza, yorumlarımıza gelince gazetenin Atatürk devrimlerine ve devrimlerin temeli olan çağdaşlaşma hedefine bağlılığı 3 ayrı yazıda belirtilmişti. Biri Öncü imzalı bir ilk gün yazısıydı. Gazetenin her şeyden önce doğru haber ve bağımsız yorum ilkelerinin gereğini yerine getireceğini ilan ediyordu. İkinci yazı Aydın Yalçın'ın yazdığı baş yazıydı. Öncü'nün Atatürk'ün çağdaşlaşma hedefine ve onun olmazsa olmazları olan demokrasi ve laiklik ilkelerine bağlı kalacağını belirtiyordu. 27 Mayıs'ı da Atatürk ilkeleri çizgisinde bir hareket olarak tanımlıyordu. Şöyle devam ediyordu. Türk milletinin batılılaşması ve modernleşmesinde Atatürk devrimciliğinin gösterdiği yolda azimle yürünecektir. Bu yol milli hayatımızın tereddütsüz ve tavizsiz batıya yönelmesidir. Asya ve Afrika'nın geri ülkelerinde bazen görüldüğü gibi mahallilik ve şovenizmden kendini kurtaramayan, aşağılık duygusunun etkisi altında batı müesseselerine ve kıymetlerine karşı cephe alan gerici ve gelenekçi zihniyetten biz Atatürk devrimleriyle kendimizi kurtarabildik. Geleceğe doğru yönelişte devrimci zihniyetin dayandığı metot ilim metodudur. Bu sayfada 26 Ağustos tarihli iki tane fotoğraf var. Biri Hürriyet'in birinci sayfası. MBK 10 bakanı vazifeden affetti. Alt tarafta da sebep açıklanmadı, karar gece resmen ilan edildi. Bir başka başlıkta düşükler için bir kara kitap çıkarılıyor. Bu kitabın içinde sabıkların suçları vesika ve fotoğraflar ile yer alacak şeklinde. İkincisi Öncü'nün 26 Ağustos tarihli nüshası. Altyazısı şöyle: Öncü'nün 26 Ağustos'taki ilk sayısını hazırlarken o günün İstiklal Savaşımızdaki Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin başlangıcı olduğunu göz önünde tutmuştuk. O konuda röportajlara yer ayırmıştık. 10 bakanın affedilmesi haberi o röportajların hepsini yayımlamaya imkan vermedi. Ama Genelkurmay Başkanı Cevdet Sunay'ın anıları ile Profesör Enver Ziya Karal'ın o günün önemini anlatan yazısını yayımlayabildik. Sayfadaki sinema, tiyatro ve sanat etkinliklerine yer veren Gidebilirsiniz köşesinin yerini de koruyabildik. Üçüncü yazı benim yazı ailesi adına genel yayın müdürü olarak yazdığım Öncü'nün kuruluşu hakkında başlıklı imzalı yazımdı. Öncü kadrosunu tanıtıyordum. Bunda Ziya Tansu ile yaptığımız geçen bölümde anlattığım gelişmeleri özetliyordum. Sonra da Öncü hakkında daha önceki söylentilere dayanılarak bazı yayın organlarında yapılan yayınlara şöyle bir cevap veriyordum. Öncü'nün neşir yolu hakkında daha çıkmadan ortaya atılan dedikoduların ve bu dedikodulara dayanıp rüya tabir eder gibi yapılan menfi tefsirlerin pek yanlış birer peşin hüküm olduğunu, bizzat bu tefsirleri yapanlar da şu sayımızı ellerine aldıkları zaman herhalde öğreneceklerdir. Bunu anlamak için uzun boylu düşünmeye zaten lüzum yoktur. Üçüncü sayfamızın üst başında açıkladığımız yazı işleri kadrosuna bakınız. Oradaki isimler hürriyetlerinden vazgeçmeyecek yaratılışlı oldukları için hapishanelerle, nezarethanelerle, polis coplarıyla haşır neşir olmuş isimlerdir. Bu isimlerin sahipleri arkalarında tertemiz bir mazi bırakmışlardır. Ve muhakkak ki bu maziye bu gazeteyle de tertemiz birer istikbal ekleyeceklerdir. Bu cevabın niçin yazıldığı belliydi. Daha önce özetlemiştik. Ziya Tansu'nun Alparslan Türkeş'le daha önceki temaslarına dayanarak Tansu'nun sahibi olduğu gazetenin Türkeşçi yayınlar yapması ihtimalini öne sürenler vardı. Ziya Tansu öyle bir ihtimalin söz konusu olmadığını göstermek için kadroyu kurma yetkisini bize vermişti. Biz de o yetkiyi kullanmıştık. Öyle bir kadro kurmuştuk ki büyük çoğunluğunun geçmişleri Türkeş'e atfedilen görüşlere sahip olma ihtimali şöyle dursun, o görüşlerin tam karşısında tavır aldıklarını gösteren örneklerle doluydu. Gazetelerin kimlik köşeleri. O kimliktekiler üzerinde biraz durayım. Gazetelerin kimlik köşesinin olabildiğince geniş olması ve orada gazetenin kadrosundaki gazetecilerin mümkün olduğu kadar çoğunun adlarının yayınlanmasını ilk olarak Yeni Gün'de başlatmıştım. Buna üçüncü sayfanın en üstünde yer ayırmıştım. Öncü'de de aynı usulü uyguladık. O zamana kadarki gazetelerin çoğundaki kimlik köşesi sadece gazete sahibi ve yazı işleri müdürünün ismine yetecek kadar küçüktü. Yasal olarak o ikisinin adını açıklamak yetiyordu, daha fazlasını yazmaya gerek yoktu. Ama gazetedeki görev bölümünün ve çeşitli bölümlerindeki sorumlulukların okurlar tarafından bilinmesinde fayda olduğuna inanıyorduk. Burada Öncü'nün o kimlik köşesinin, daha doğrusu Öncü'dekini artık köşe denilemez, belki şerit denilebilir, kimlik şeridini burada da yayımlıyorum. Kadromuzu kurma hazırlıklarının ilk aşamasından 9. bölümde söz etmiştim. Aradan geçen zaman içinde onlara başka arkadaşlarımız eklenmişti. O listedeki arkadaşlarımın önemli bir kısmı sonradan meslekteki başarılarını giderek arttırmışlar ve Türk basınının çeşitli branşlarında daha da önemli görevler üstlenmişlerdir. Burada öncünün yayımlandığı zaman yaklaşık yarım yüzyıl sonra bir gazeteci meslektaşımın, Fehmi Koru'nun, Taha Kıvanç maslahıyla ortaya attığı bir teoriye değineyim. Teori, bu kadroda bulunanların daha sonra Türk basınının kilit görevlerine geldikleri ve basının genel tutumunu etkiledikleri iddiasıydı. Yani 1960 yılında sahibinin Ziya Tansu olduğu, benim de genel yayın müdürü olduğum gazetenin kadrosu o şekilde kurulmuş ki, o kadro zaman içinde bir örgüt haline gelerek Türk basınının kilit noktalarına yerleşmiş ve Türk basını 2000'li yıllarda da artık o örgütün etkisi altındaymış. Bunu bir gün o sırada Yeni Şafak gazetesinin yazarlığını ve söyleşilerini yapan meslektaşım Mehmet Günden benimle yaptığı bir söyleşide hatırlatmıştı. O konuda sorular sormuştu. Şöyleydi o bölüm. Mehmet Günden: Taha Kıvanç medyada bugün yürürlükte olan düzenin 27 Mayıs sonrasında ihtilalciler tarafından oluşturulduğuna inanıyorum dedi ve Öncü gazetesinden bahsetti. Bir bankanın parasıyla Öncü adında bir gazete çıkardı ihtilalciler. Bugünlerde çeşitli gazetelerde köşeleri tutan yaşı kemale ermişlerin çoğu o gazetede görev almıştı dedi. Altan Öymen: Medyadaki bugünkü düzenin 27 Mayıs ihtilalince oluşturulduğunu söylemek için insanın muhayyilesinin, yani hayal gücünün bir hayli geniş olması lazım. Gazetecilerin durumu malum. Zaman oluyor bir gazetede buluşuyorlar, zaman oluyor her biri bir yana dağılıyor. Onlarla öyle 50 sene sonrasının düzeni nasıl oluşturulur anlayamadım. Mehmet Gündem: Sizin yayın yönetmeni Oktay Ekşi'nin istihbarat şefi olduğu Öncü'de Orhan Duru, Nilüfer Yalçın, Oktay Kurtböke, Mustafa Özkan, Mete Akyol, Mehmet Ali Kışlalı, Mustafa Ekmekçi, Yaşar Aysev, Erdoğan Tokatlı, Hıncal ve Öcal Uluç kardeşler yok muydu? Altan Öymen: Vardı ama Öncü'den sonra hepsi mesleğini ayrı ayrı yerlerde sürdürdü. Bazısı da rahmetli oldu. Onları saygıyla anarım. Hiçbirinin ne ihtilalcilikle ilgisi vardı ne de bir komplo içine girmeye merakları vardı. Hepsi doğru dürüst gazeteciydiler. Bu sayfada hem Öncü'nün hem Yıldız'ın üçüncü sayfalarının resimleri var. Alt yazılarını okuyayım. Öncü'nün üçüncü sayfasının en üstünde gazetenin kimlik köşesi vardı. Orada bazı başka gazetelerdeki gibi sadece 2-3 ismi değil, gazetenin yönetimindeki mümkün olduğu kadar çok meslektaşımızın adına yer vermeyi kural edinmiştik. Bu, o bölüme ayrılacak yerin biraz fazla olmasını gerektiriyordu. Çareyi o köşeyi 8 sütunluk bir şerit haline getirmekte bulduk. Sayfanın altında o zamanın televizyonsuz Türkiye'sinde tek sesli yayın organı olan radyonun programı vardı. Ayrıca fıkra yazarımız Emin Galip Sandalcı'nın yazısı ve ünlü Bizim Köy kitabının yazarı Mahmut Makal'ın Bizim Köy 1960 başlıklı dizisi vardı. Makal, Türkiye'nin 1940'lardaki köy hayatını anlattığı Bizim Köy'ün 20 yıl sonraki durumunu anlatıyordu. Gazete sayfasında yatay olarak yayımlanan isimleri okunabilmek için burada dikey olarak sıralıyoruz. Sahibi Ziya Tansu, Genel Yayın Müdürü Altan Öymen, Mesul Müdür Erdoğan Tokatlı, Yazı İşleri Müdürleri, Ülkü Arman Erdoğan Tokatlı Öcal Uluç, İstihbarat Şefi Oktay Ekşi, Muhabirler Erol Ülgen, İç Politika Nilüfer Yalçın, Dış Politika Mete Akyol, Örsan Öymen Serbest, Mustafa Ekmekçi Selçuk Altan, Bakanlıklar Teoman Okaygün, İl Belediye, Tanzer Gürsü, Adliye Polisi İstanbul Bürosu, Nejat Çerman, Mümessil, Güngör Göktan, Politika, Özer Öztep, Adliye Polis, Osman Özcan, Foto, İzmir Bürosu, Doğan Özgüden, Mümessil, Ethem Çalışkan, Ressam, Spor Servisi Şefi Hıncal Uluç, Muhabirler Oktay Kurtböke, Ercan San, Yılmaz Tekin Onay, Cüneyt Kor Yürek, Güngör Sayarı, Müessese Müdürü İsmail Tansu, basıldığı ve dizildiği yer Güneş Matbaacılık TAŞ Aga Efendi Sokak Ulus. Burada da Hürriyet'in resmi ve onun altındaki şu yazı. Aşağıda en yüksek tirajlı Hürriyet'in kimlik köşesi var. İçinde sadece 3 isim var. Biri o zamanki sahibi Erol Simavi'nin, ikincisi yasal olarak bildirilmesi şart olan sorumlu müdürün, öteki de genel yayın müdürünün isimleri. İmtiyaz sahibi Erol Simavi, bu sayıda yazı işlerini fiilen idare eden Mesul Müdür Tahsin Öztin, Umumi Neşriyat Müdürü Selçuk Candarlı, basıldığı yer 7 Gün Matbaası. Sonrası. Gerçekten de öncünün 1960 yılındaki o kadrosundan bazı arkadaşlarımız zaman içinde belirli gazetelerde yönetici, yazar, baş yazar, gazete sahibi olarak görev yaptıkları olmuştur. Mesela o zamanki istihbarat şefimiz Oktay Ekşi, Hürriyet'in uzun süre baş yazarlığını yapmış, ayrıca Hürriyet Haber Ajansı'nı yönetmiştir. Hıncal Uluç 1960'larda bizim spor servisimizin başındaydı. Sonradan basınımızın dergicilik alanındaki gelişmelerine önemli katkılarda bulunmuş, sonra da Türkiye'nin en çok okunan yazarlarından biri olmuş, Sabah gazetesinin köşe yazarlığına başlamıştır, halen de oradadır. Gene 1960'ların başarılı gazetecilerinden öncüdeyken spor servisimizde çalışan rahmetli Oktay Kurtböke, 1960'larda uzun yıllar Cumhuriyet Gazetesi'nin genel yayın müdürlüğünü yapmıştır. Mustafa Özkan ise akşamın Ankara bürosundaki başarılarından sonra kendisi gazete sahibi olmuş, dönemin Başkent ve Hür Anadolu gazetelerini çıkarmış, daha sonra da Son Avadis gazetesinin sahibi olmuştur. Evet, öncünün 1960'taki kadrosunda bulunan gazeteciler arasında daha sonraları Hürriyet, Milliyet, Cumhuriyet, Sabah, Akşam gibi zamanın büyük gazeteleri, dergi ve ajanslarında baş yazarlık ve yazarlık yapanlar da vardır. Gazete veya ajans sahipliği yapanlar da. Ama bir kere o gazetelerin, dergilerin, ajansların her birinin yayın çizgileri arasında da gazetecilik anlayışlarında da önemli farklar vardı. Hiçbirinin birbirleriyle ittifaklar kurup örgütlenmeyi akıllarından bile geçirmeleri mümkün değildi. Peki nasıl geldiler oralara o zaman öncünün kadrolarında çalışanlar? Bu sorunun cevabı basit. Öncünün o zamanki kadrolarında çalışanlar mesleklerini seviyorlardı. Çalışkandılar, başarılıydılar. Görev aldıkları yayın organlarına katkıları büyük oluyordu. Bunu fark eden başka işverenler de çalışma arkadaşları olarak onları seçiyordu. O görevlere getirilmelerinin nedeni bundan ibaretti. Bugün bu sayfalarda öncünün o zamanki kadrosunda adları geçen değerli arkadaşlarımın tümünün gerek öncü kadrosundayken gerek daha sonraki hayatlarında Türk basınının gelişmesine önemli katkıları olmuştur. Çoğu aramızdan ayrıldı. Hepsini burada da rahmetle anıyorum. Hayatlı olanlara en iyi dileklerimi sunuyorum. 25. ayının sonu. Sayfa 282.